Ayrım 6.
Ağzı sulandı. Şu anı elinden geldiğince uzatmak, sonsuza değin sürdürmek istiyordu. Kaşığı oynatmaya, koyu renkli sıvı kahvenin yavaş yavaş kremaya işlemesine seyretmeye başladı. Karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. Ve birden kaşığın ucunun cama çarpmasıyla açılan çatlaktan fışkıran kahve Esteban'ın üstüne başına döküldü. Esteban o uzun bardaktaki bütün kahvenin yan masadakilerin gülen bakışları altında tek kostümünün üstüne dökülmesine dehşet içinde baka kaldı. Sinirden sapsarı kesilerek ayağa kalktı ve o puf halının üzerinde kahve damlalarından bir iz bırakarak eli kan tavadan olmuş durumda dışarı çıktı. Eve vardığında sırılsıklam ve öfkeden kendini yitirmiş durumdaydı. Ferula olup biteni öğrenince apacı bir sesle ''Annemizin ilaç parasını kendi özel heveslerine harcarsan böyle olur işte.'' dedi. ''Tanrı seni cezalandırır.'' İşte o dakikada Esteban, ablasının onu ezmek için kullandığı yolları, her zaman vicdan azabı çekmesini nasıl sağladığını açıkça anladı. Kendini kurtarması gerektiğini de anladı. Esteban, onun etkisinden kurtulmak için çaba göstermeye başlayınca, Ferula ondan soğumaya başladı. Onun dilediği gibi gidip gelme özgürlüğü kendisine atılmış bir tokat, yapılmış bir haksızlık gibiydi. Esteban Rosa'ya gönül verip de Ferula onun nasıl umarsızlık içinde kıvrandığını, ablasının yardımını isteyen, evin içinde peşi sıra dolaşarak araya girsin de dervollara onun istediğini iletsin diye yalvaran küçük bir çocuğa dönüştüğünü görünce yine kardeşi için önemli olduğunu hissetti. Bir süre için barışır gibi oldular. Ne var ki bu yakınlık uzun sürmedi. Ferula kullanılmış olduğunu çarçabuk anladı. Kardeşinin evden ayrılıp madene gitmesine sevindi. Esteban 15 yaşında işe girdiğinden bu yana eve bakmaktaydı. Her zaman bakacağına da söz vermişti ya, Ferula için bu yeterli değildi. Onu kahreden şey, kendisi ihtiyarlık ve ilaç kokan şu dört duvar arasında hapisken, geceleri hasta annesinin iniltileriyle uyanık yatarken, İlaçları zamanda verebilmek için gözü hep saatte, bıkkın, yorgun, mutsuzken erkek kardeşinin böyle zorunlulukların ne olduğunu bilmemesiydi. Esteban'ın önünde parlak, özgür, umut dolu bir yazgı uzanıyordu. Evlenebilir, çocuk yapar, aşkı tadardı. Ferula ona Rosa'nın ölümünü bildiren telgrafı çektiği gün neredeyse sevince benzeyen bir tuhaf ürperti geçirmişti. ''Bir iş tutmak gerek'' dedi yine. Esteban, ben yaşadıkça hiçbir eksiğiniz olmayacak, dedi. Ferula dişlerinin arasından bir kılçık çekerek, söylemesi kolay, dedi. Sanırım kent dışına gideceğim, belki de Tremaria'ya. Orası harabe halinde Esteban, oldum olası söyledim sana, en iyisini orası satmak diye. Ama ne yapalım, sende katır inadı var. Toprak hiçbir zaman satılmamalı. Başka her şey evden gittikten sonra evde kalan tek şey topraktır. Bence öyle değil. Toprak romantik bir kavramdır. İnsanı zengin eden şey alım satımdan anlamasıdır, diye Ferula direndi. Ama sen oldum olası söylersin, bir gün gidip çiftlikte oturacağım diye. İşte o gün geldi. İğreniyorum bu kentten. Neden söylemiyorsun bu evden iğrendiğim için diye? Esteban, o da var, diye hoyratça karşılık verdi. Ferula kin dolu, keşke ben de erkek doğmuş olsaydım da çekip gidebilseydim, dedi. Esteban, kadın olmayı ben de istemezdim, diye yanıtladı. Yemeklerini sessizlik içinde yiyip bitirdiler. Birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Aralarında kalan tek bağ annelerinin varlığıyla çocukken birbirlerine karşı beslemiş oldukları sevgiydi. Yıkık bir yuvada büyümüş babalarının hem parasal hem ruhsal çökümüne, sonra da annelerinin yavaş yavaş ilerleyen hastalığına tanık olmuşlardı. Dona Esther genç yaşlı eklem romatizması çekmeye başlamış, gitgide her yeri tutularak yaşayan bir ceset gibi son derece güçlük ve kıpırdanır olmuştu. Sonunda dizleri de bükülmeyince Dona Esther tekerlekli sandalyesine, dulluğa ve umutsuzluğuna temelli yerleşmişti. Esteban çocukluğuyla yeni yetmeliğini anımsıyordu. O daracık kostümleri, annesiyle ablasının kim bilir hangi ettikleri yemin yüzünden beline dolanmak zorunda olduğu ermiş Fransız kuşağı, özenle yama vurulmuş gömlekleri, yalnızlığı. 5 yaş büyüğü olan Ferula onun her zaman temiz ve iyi giyimli görünmesi için o iki gömleğini gün aşırı yıkayıp kolalar ve annelerinin kızken Lima vilayetin en seçkin, en soylu adını taşıdığını onu her zaman anımsatırdı. Babaları Trueba, anneleri Dona Esther'in yaşantısında üzücü bir kazadan başka bir şey değildi. Dona Esther kendi sınıfından biriyle evlenecekken bu işe yaramaz ilk kuşak göçmenine delice gönül vermişti. Kocası da birkaç kısa yıl içinde ilkin onun başlık parasını sonra da konduğu miras harcayıp tüketmişti. Gel gelelim evde bakkalın borcunu ödeyecek kadar para yoksa ve kendini tramvay bileti alamadığı için okula yaya gitmek zorundaysa damarlarındaki soylu kan Esteban'ın hiç işine yaramıyordu. Onu okula yollarken yün fanilesi olmadığı, paltosu da döküldüğü için göğsüyle sırtına nasıl gazete kağıdı koyduklarını anımsıyordu. Kıpırdadıkça gazetelerin hışırdadığını kendisi duyduğu gibi öğretmenleri de duyacak diye nasıl içinin içini yediğini. Kışın evlerindeki tek ısı kaynağı annelerinin odasındaki mangaldı. Mumlarla kömürden tasarruf olsun diye üçü birden bu mangalın çevresine büzülürlerdi. Esteban yoksunluklar, rahatsızlıklar, zorluklarla geceliğin tesbih çekerek okunan sonsuz dualar, korku ve suç duygularıyla dolu bir çocukluk yaşamıştı. Şimdi bu günlerden arta kalan yalnızca ateşli öfkesiyle aşırı gururuydu. İki gün sonra Esteban Trueba çiftliğe doğru yola çıktı. Fruela onunla tren istasyonuna geldi. Onun yanağına buz gibi bir veda öpücüğü kondurdu ve iki deri bavulunu taşıyarak trene binmesini bekledi. Esteban'ın madene giderken aldığı bu bavullar satıcının dediğine bakılırsa ömür boyu dayanacakmış. Ferula şimdi kardeşinden kendine her zaman iyi bakması ve ara sıra gelip kendilerini görmesini istedi. Onu özleyeceğini söylüyorsa da birbirlerini artık yıllarca göremeyeceklerini ikisi de biliyorlardı ve gizliden gizli ikisi de bir ferahlık duymaktaydılar. Tren yürümeye başlarken Esteban pencereden eğilerek "Annem kötüleşirse haber ver." diye bağırdı. Ferula platformda mendilini sallayarak "Sen merak etme." diye karşılık verdi. Esteban Trueba vagonun kırmızı kadife kanepesinde sırtına yaslandı ve birinci mevki vagonlar yapmak öngörülerinden ötürü İngilizlere karşı derin bir minnet duydu. İnsan burada tavuklara, sepetlere, iple bağlanmış çıkınlarla çoluk çocuğa katlanmak zorunda kalmadan beyefendiler gibi yolculuk yapabilirdi. Ömründe ilk olarak birinci mevki bilet almaya karar verdiği için kendi kendini kutladı ve bunun bir beyefendiyle körlü parçasının arasındaki ayrımı belirleyen ayrıntılardan biri olduğunu düşündü. Bugünden sonra eli ne kadar darda olursa olsun içine zenginlik duyusu veren ufak tefek konforlar için her zaman para harcamaya karar verdi. O altından damarın düşlerine dalarak bir daha hiç ama hiç yoksul olmaya niyetim yok dedi içinden. Tren penceresinden orta vadinin gelip geçmesini seyrediyordu. Sıra dağların eteğinde uzanan uçsuz bucaksız tarlalar, bağlarla buğday tarlaları, yonca ve çiçeklerle kaplı, verimli bir toprak. Esteban Trueba bunu kuzeydeki kısır yaylalarla kıyasladı. Orada ayın yüzeyi gibi haşin ve çıplak bir çölün ortasındaki bir deliğe tıkılarak geçirdiği iki yıl boyunca çevresinin ürkünç güzelliğiyle büyülenmekten hiç vazgeçmemişti. Çölün renklerinden gözlerini alamazdı. Toprağın yüzeyindeki minerallerin mavileri, morları, sarıları. "Yaşantım değişiyor," dedi usulca. Gözlerini yumdu, uyuyakaldı. San Lucas istasyonunda trenden indi. Berbat, sefil bir yerdi burası. Çatısı kötü, havanın etkisi ve karıncalar tarafından kemirilmiş olan tahta platformda sabahın o saatinde bir tanrının kulu yoktu. Esteban durduğu yerden gece yağan yağmurla iliklerine dek ıslanmış olan topraktan yükselen hafif sisin ardından bütün vadiyi görebiliyordu. Uzak dağlar, kapalı gökyüzünün bulutları ardında yitip gitmişlerdi. Yalnızca yanardağın gökyüzüne çizilen ve pısırık güneşle aydınlanan karlı doruğu tüm açıklığıyla görülebiliyordu. Esteban çevresine bakındı. Çocukluğunda şimdi anımsayabildiği o tek mutlu dönemde babası iyiden iyiye yıkıma sürüklenip alkole ve rezilliğe teslim olmazdan önce ikisi bu yörelerde at gezintisine çıkarlardı. Esteban yazları Tremaria'da oynayıp eğlendiğini anımsıyordu. Ama öyle eskilerde kalmıştı ki bu, neredeyse belliğinden silinmişti. Esteban bu yerleri de tanıyamıyordu artık. San Lucas kasabasını arayarak gözleriyle çevresini taradı. Ama sabahın neminde solup gitmiş olan uzak bir köyden başka bir şey göremedi. İstasyonun arkasına dolandı. Tek görevli barakasının kapısına asma kilit vurulmuştu. Bir de kurşun kalemle yazılı bir kağıt parçası sokuşturulmuş duruyordu. Ama öyle kirli ve silikti ki Esteban okuyamadı. Ardında trenin beyaz dumandan bir sütun bırakarak kalkıp gittiğini duydu. Sessizliğin içinde yalnızdı. Çantalarını aldı. Kasabaya giden kır yolunun çamurlu taşları arasına daldı. 10 dakikadan fazla yürüdü. Bir yandan da yağmur yağmadığına şükrediyordu. Çünkü yağmur yüzünden geçit vermez bir çamur deryasına dönüşmüş olan yolda elindeki ağır bavullarla son derece zorlukla ilerleyebiliyordu. Köye yaklaştıkça birçok bacadan duman yükseldiğini gördü. Rahat bir soluk aldı. Çünkü burası öyle ücra, harap bir yerdi ki terk edilmiş bir hayalet köyü olmasından korkmaya başlamıştı. Köyün girişinde duraladı ama kimsecikleri görmedi. Kendi halinde kerpiç evlerin sıralandığı tek sokağa sessizlik egemendi. Esteban uykusunda geziyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Penceresi olmayan ama kapısı açık duran ilk eve yaklaştı. Bavullarını kaldırımda bırakıp seslenerek içeri girdi. Tek ışık kaynağı kapı olduğundan içerisi karanlıktı. Gözlerinin alışması 3-5 saniye sürdü. O zaman sıkı toprak zeminde oynamakta olan ve şimdi kocaman şaşkın gözlerle kendine bakan iki çocukla arkada avluda ellerini önlüğü silerek ona doğru yaklaşan bir kadın seçti. Kadın onu görünce içgüdüsel bir davranışla alnına düşen saçını düzeltti. Esteban ona "Merhaba." dedi. Kadın da dişsizliğini gizlemek için parmaklarıyla ağzını örterek karşılık verdi. Esteban bir araba tutması gerektiğini anlattı. Gel gelelim kadın onun sözlerini kavrayamaz gibiydi. Orada öylece önlüğünü çocuklara siper etmiş duruyor, boş gözlerle bakıyordu. Esteban dışarı çıktı, çantalarını aldı, yine yola düzüldü. Köyün hemen bütün çevresini dolaşmasına karşın hiç kimseyi görememişti. Ve umarsızlığa kapılmak üzereydi ki ardından nal sesleri duydu. Bir oduncunun sürdüğü sarsak bir köy arabasıydı bu. Treba yolun ortasına çıkıp durarak arabacıyı da durdurmaya zorladı. ''Beni Tremaria'ya götürür müsün? Memnun ederim seni.'' diye bağırdı. Adam ''Orada ne işiniz var efendim?'' diye sordu. ''Orası Allahsız bir taş yığınından başka bir şey değildir. Issız, sahipsiz bir yer.'' Yine de onu götürmeye razı oldu. Ve çantaların odunların arasına yerleşmesine yardım etti. Treba arabacı sırasına onun yanı başına oturdu. Arabanın sesini duyunca arada kapılardan çocuklar dışarı fırlıyordu. Treba şimdi eskisinden daha büyük bir yalnızlık duygusuna gömülmüştü. San Lucas'ın şöyle bir 7-8 kilometre dışında çukurlarla otlara batmış harap bir yolda çiftliğin adını belirten tahta bir levha duruyordu. Kırık bir zincirin ucundaydı ve rüzgarda sallanıp direğe vurdukça cenaze davulu gibi kof kof ötüyordu. Burasını perişanlıktan kurtarmak için bin herkül gerektiğini Treba'nın anlamasına tek bir bakış yetti. Otlar yolu yutmuştu ve Treba nereye baksa kaya, sık çalılar ve dağlar görüyordu. Anımsadığı bağlarla otlaklara uzaktan yakından benzeyen hiçbir şey yoktu. Araba insan ve hayvan ayaklarının otlar arasında açtığı izlerin üstünden ağır ağır ilerliyordu. Treba bir an sonra çiftlik evini gördü. Burası moloz yığınları, kümes telleri ve süprüntüler içinde bir karabasanı andırmakla birlikte hala ayakta duruyordu. Çatısındaki kiremitlerin yarısı kırıktı. Birbirine karışmış sarmaşıklar pencereleri ve dış duvarın hemen hemen tamamını sarmıştı. Evin çevresine bir sürü penceresiz kerpiç kulübe türemişti. Bu badanasız yapılar içten kapkara durumdaydı. Avluda iki köpek yırtıcı bir kavgaya tutuşmuşlardı. Araba tekerleklerinin takırtısı ve arabacının sövgüleriyle ayağa kalkan köylüler birer ikişer kulübe kapılarında belirmeye başladılar. Yeni gelenlere şaşkınlık ve kuşkuyla bakıyorlardı. herhangi bir mal sahibinin yüzünü göreli 15 yıl olmuş, onlar da artık ortada mal sahibi olmadığını varsaymışlardı. Karşılarındaki bu uzun boylu buyurgan erkekte yıllar önce işte şu avluda oynamış olan kumral bukleli çocuğu tanımalarına olanak yoktu. Esteban da onlara dik dik baktı ama kimseyi ansıyamadı. Kılıksız bet kişilerdi şu karşısındakiler. Esteban yaşları belirsiz, kimileri besbelli gebe olan çatlak derili, soluk paçavralar giyinmiş yalın ayak kadınlar gördü. Her boydan, her yaştan en az bir düzine çocuk vardı hesabına göre. En küçükler çırılçıplaktı. Kapı aralıklarından dışarı bakan başka yüzler de vardı. Dışarı çıkamayacak kadar ürkek. 3-5 çocuk koşup kadınların ardına saklandılar. Esteban arabadan indi. İki bavulunu indirdi. Odunculun eline 3-5 kuruş sıkıştırdı. Adam, "İstersen seni beklerim patron," dedi. Benim yolumun sonu bu. Esteban evin eşiğine yürüdü. Kapıya bir tek hızlı tekme vurdu ve içeri girdi. İçerisi yeterli derecede aydınlıktı. Çünkü sabah ışığı dökülmüş çatının çatlaklarıyla kırık panjurlardan içeri vuruyordu. Her yer tozlu, örümcek ağı doluydu ve tümden bakımsız duruyordu. Belli ki bunca yıldır kiracı rençberlerden hiçbiri kendi kulübesini bırakarak sahipsiz boş bekleyen büyük eve taşımayı göze alamamıştı. Eşyalara da dokunmamışlardı. Her şey onun çocukluğundan anımsadığı gibiydi. Her parça eşya eski yerinde. Yalnız anımsadığından daha çirkindiler sanki, daha kasvetli, daha sarsak. Ev baştan aşağı bir ot, toz, kuru yaprak tabakasıyla kaplıydı. Bir mezarın içi gibi kokuyordu. İskelete benzer bir köpek karşısına havlamaya başladıysa da Esteban oralı olmadı. Sonunda yorgun düşen köpek de bir köşeye yatarak kaşınmaya daldı. Esteban çantalarını bir masanın üzerine koydu ve içine çökmeye başlamış olan hüzün duygusuna karşı savaşım vererek evi gezmeye çıktı. Odalardan odalara geçerek zamanın her şeyi nasıl aşındırmış olduğunu gördükçe, çevresindeki yoksullukla pisliğe baktıkça, burasının madenden bin kat beter bir delik olduğunu düşünüyordu. Mutfak leş gibi pis, geniş bir odaydı. Tavanı yüksek, duvarları şimdi küflenip parçalanmış olan odun ve kömür sobalarının isiyle kapkara. 15 yıldır kullanılmamış ve besbelli bir o kadar zamandır da hiç ellenmemiş olan bakır tava ve tencereler hala çivilerinde asılı duruyordu. Yatak odalarında hala babasının yıllar önce satın aldığı o karyolalar, o kapakları boydan boya aynalı, koskocaman elbise dolapları. Gel gelelim döşekler, içlerinde kim bilir kaç kuşak börtü böceğin yuvalanmış olduğu birer çürümüş yığına dönüşmüştü. Tavan atkılarından gelip geçen farelerin hafif ayak sesleri duyuluyordu. Esteban yer döşemelerinin tahta mı yoksa taş mı olduğunu çıkartamadı. Çünkü hepsinin üstü kir sıvalıydı. Bir gri toz tabakası eşyaların çizgilerini silikleştirmişti. Salonda akortsuz arp sesi veren o Alman piyanosu hala yerli yerindeydi. Kırık ayağı sarı tuşlarıyla. Raflarda hala birkaç okunamaz kitap duruyordu. Sayfaları rutubetten buruşup yapışmış. Yerde rüzgarın dağıttığı eski dergi kalıntıları, koltuklar yayları ortada otura kalmışlardı. Annesinin hastalık yüzünden elleri pençelere dönüşmezden önce oturup örgü örmeyi pek sevdiği o yüksek arkalıklı koltuğun içinde bir sıçan yuvası vardı. Gezisi sona erdiği zaman Esteban durumunu daha açık anlamış bulunuyordu. Önündeki işin büyüklüğünü kavruyordu. Öyle ya, ev böylesine harap durumdaysa çiftliğin geri kalan yanlarının daha bakımlı olmasını ummazdı ya. Bir an içinden iki bavulunu arabaya yükleyip gerisin geriye dönmek geldi. Ama Esteban bu tasarıyı anında karaladı. Ve şu karara vardı ki, eğer Rosa'nın ölümünün acısıyla öfkesini hafifletebilecek bir şey varsa, o da bu yıkık beldede geberesiye çalışmaktı. Paltosunu çıkardı, derin bir soluk aldı, avluya çıktı. Arabacı hala onu beklemekteydi. Biraz ötede de, köy insanın utangaçlığıyla kümeleşmiş duran kiracı rençberler. Merakla birbirlerine bakıyorlardı. Tureba onlara doğru iki adım attı ve küçük kümenin belli belirsiz geriye doğru büzüldüğünü ayrımladı. Gözlerini bu kılıksız köylülerin üstünde dolaştırdı. Sümüklü çocuklarla sönük gözlü ihtiyarlara O umarsız kadınlara gülümsemek için kendini zorladıysa da dudaklarını germekten ötesini beceremedi. "Erkekler nerede?" diye sordu. Kümedeki tek genç erkek öne çıktı. Esteban'la aynı yaşlarda olsa gerekti ama daha yaşlı gösteriyordu. "Gittiler," dedi. "Adın ne senin?" Adam, "Pedro Segunda Garcia efendim," dedi. "Artık burada patron benim. Eğlenti bitti. Şimdi çalışacağız. Bundan hoşlanmayan varsa hemen şimdi çekip gitse iyi eder. Kalanlar aç kalmayacak ama sıkı çalışacaklar. Çevremde uyuntu ya da çok büyümüş kişiler istemiyorum. Anlaşıldı mı?" Köylüler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Gerçi onun dediğinin yarısını anlamamışlardı. Yine de duyduklarının bir efendinin sesi olduğunu tanımışlardı. Pedro Segunda Garcia, "Anlaşıldı patron," dedi. "Gidecek yerimiz yok ki. Biz oldum olası buralıyız, kalıyoruz." Küçük bir oğlan çocuğu yere apışarak büyük abdestini yapmaya başladı. Sıska bir köpek de onu koklamaya koştu. Tiksintiden gönlü bulanan Esteban Trueba, köylülere çocuğu alıp götürmelerini, avluyu hortumla yıkamalarını, köpeği de öldürmelerini buyurdu. Zamanla ona Rosie'yi unutturacak olan yeni yaşam işte böyle başladı. "İyi bir patron olmadığıma kimse inandıramaz beni." Tre Maria'yı o çökmüş haliyle, bir de şimdi örnek bir çiftlik durumundayken gören herkes bana hak vermek zorundadır. İşte bu yüzden kız sorunumun sınıf çatışması dediği teraniyi benimseyemiyorum. Çünkü işin aslını ararsanız o zavallı yoksul köylüler bugün 50 yıl öncekinden çok daha kötü durumdalar. Ben baba gibiydim onlara. Toprak reformu işleri herkes için berbat etti. Tre Maria'yı sefillikten kurtarmak uğruna Rosa ile evlenmek için biriktirdiğim tüm parayı ve madendeki işçi başının tüm gönderdiklerini harcadım. Yine de çiftliği kurtaran para olmadı. Sıkı çalışma ve kurduğum düzen oldu. Tre Maria da yeni bir efendi olduğu, toprağı taşlardan temizlemek için katır kullandığımız, tarlaları sürerek ekimi hazırladığımız çevrede duyulmuştu. Çok geçmeden erkekler dönüp gelmeye, ırgatlık yapmak istemeye başladılar. Çünkü ödediğim ücret iyiydi, yemeklerini de veriyordum. Bir sürü hayvan aldım. Hayvan çok değerliydi benim için. Bir yıl etsiz kalacak olsak bile onları kestirtmiyordum. Böylece koca baş sürümüz semirdi. Adamları çeşitli vardiyalara ayırdım. Toprak işi bitince çiftlik evinin onarımına geçiyorduk. Adamlar ne marangozlular ne de taş ustası. Onlara her şeyi satın almış olduğum kitaplardan ben öğretmek zorundaydım. Su tesisatını bile kendimiz yaptık. Damları aktardık, evi baştan aşağı badanaladık. İçini dışını temizleyip ışıldattık. Eski eşyaları kiracılara dağıttım. Sadece hala sağlam duran yemek masasını ve annemle babamın olan oyma demir karyolayı sakladım. Bu iki parça eşyadan ve oturmak için birkaç tahta kasadan başka döşemesi olmayan boş evde barındım. Başkentten ısmarladığım yeni eşyaları Ferula bana yollayana deyin. Bunlar kuşaklar boyunca ayakta kalmak ve çiftlik yaşantısına dayanmak amacıyla yapılmış iri ağır gösterişli şeylerdi. Estetikten çok kullanışı düşünerek duvar diplerine dizdim onları. Ev konfora kavuşunca ben de mutlu oldum. Ve uzun yıllarımı, belki de ömrümü Tre Maria'da geçirmek düşüncesine alışmaya başladım.